Ergenlik çağı hayatın en zor dönemlerinden biri ve bunun temel bir sebebi var. Hayatın en zor sorusunun şekillendiği dönem ergenlik. Ben kimim? Beyin gelişiminden hormonlara, arkadaşlık ilişkilerinden kimlik bunalımına, hafıza, uyku, madde bağımlılığı. Bu bölüm ergenliğe dair her şeyin kısa bir özeti olacak. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bir zamanlar çok rağbet gören bir klişe vardı. Bir zamanlar diyorum ama aslında silinmiş değil. Hala zaman zaman kullanıldığına rastlıyoruz. Bahsettiğim o klişe şu. İçimdeki çocuk. Çocuk olmanın yüceliğini ebedi kılma gayretinin biraz romantik, biraz da iç bayıcı bir ifadesiydi. İçimdeki çocuk masumiyetin sembolüydü. Yetişkinlerin masumiyet atfettiği heyecanlarına, meraklarına, arzularına verdikleri bir isim. Bu yüzden içindeki çocuğu koruyup kollamak, soylu bir hayali yaşatmak demekti. Çocuksu olmak, iyilikle özdeş görülürken, ergenliğin payına düşen tam tersi oldu. Kimse içindeki ergeni korumak istemedi. İçindeki ergeni özgür bırakmayı telkin etmedi. Aksine ergen bir küçümseme, hatta hakaret ifadesi haline geldi, hala öyle. Dozu şaşmış duyguların, kibirli cehaletin, kendini bilmezliğin ve nice akılsız hallerin ismi ergen gibi olmak. Oysa her yetişkinin bir ergenliği var. İnsan ömrünün en tuhaf dönemi ergenlik. Çocuklukla yetişkinlik arasında uzanan alacakaranlık o. Hormon fırtınasına tutulmuş halde bir duygudan diğerine savrulan, kendine güvensiz ve taşkın, utangaç ve fevri, lüzumsuz risklere, akılsız maceralara meyilli, can sıkıntısından mustarip, keşif ve yenilik merakıyla akacak mecra arayan, en çok da kendini arayan ergen. İşin en anlaşılmaz yanı ise bu karmaşaya tam da sorumluluk isteyen dönemde, üreme olgunluğuna eriştiğinde yakalanması. 17 yaşında bir oğlum var, kıdemli bir ergen. Birkaç sene içinde artık genç bir yetişkin sayılacak. Düşünüyorum da benim ergenliğim 20'lerin ortasına kadar filan devam etmişti sanki. Bugün ergen beyni nasıl çalışır, bu sorunun peşine düşeceğim. Beyin gelişiminden hormonlara, sosyal ilişkilerden kimlik bunalımına, hafıza, uyku, madde bağımlılığı, ergen beynine dair öğrendiklerimin, bildiklerimin kısa bir özeti olacak bu bölümün içeriği. Tabii şunu belirtmeliyim, her özet gibi genel durumlar hakkında. Çünkü tıpkı parmak izi gibi herkesin beyni, herkesin ergenliği kendine özgü. Eşi benzeri yok. Ergenlik çağı hayatın en zor dönemlerinden biri ve bunun başlıca bir sebebi var. Hayatın en zor sorusunun şekillendiği dönem ergenlik. Ben kimim? Kimlik arayışı zaman zaman heyecan verici de olsa, yeni bir beden ve yeni arzularla, yeni özgürlükler ve yeni sorumluluklarla düşe kalka kat edilen zorlu bir macera. Zorluğu yaratan başlıca unsur ise bu maceraya gelişimini tamamlamamış bir beyinle, ergen beyniyle atılıyor olmak. İnsan vücudu mucizevi bir mekanizma. İnsan beyni onun en karmaşık, en gizemli parçası. Doğum sırasındaki haliyle en noksan yapıya sahip olan organ beyin. Yeni doğmuş bir bebeğin beyni, yetişkin beyninin yarısından küçük ama aradaki fark boyut meselesinin çok ötesinde. Beyin yavaş yavaş gelişen ve gelişirken sahip olduğu içindeki tüm donanımla birlikte değişen bir organ. Öyle ki bu değişim yaşadığımız sürece devam ediyor. Bebeklikten itibaren hayatımızın sonuna dek düşündüğümüz, yaptığımız, öğrendiğimiz, tecrübe ettiğimiz her şeyle birlikte bir bakıma kendi beynimizi kendimiz inşa ediyoruz. Tüm düşüncelerimizin ve duygularımızın biyolojik bir zemini var. Psikolojimizin biyolojik zeminini oluşturan sinir hücreleri bunlar. Merkezi sinir sisteminin yapı taşları, nöronlar. Zeka, algı, sezgi, mantık, duygu, düşünce, davranışlar, zihnimize atfettiğimiz hemen her şey nöronların yani sinir hücrelerinin çalışma biçiminden kaynaklanıyor. Peki nasıl çalışıyor nöronlar? En basit şekliyle tanımlayacağım. Birbirleriyle iletişim kurarak, elektrik akımı üzerinden birbirleriyle mesajlaşarak. Beyindeki her nöron binlerce başka nöronla bağlantılı. Trilyonlarca bağlantı demek bu. Bir nörobilim uzmanından bir alıntı yapmak istiyorum. David Eagleman'ın deyişiyle 1 santimetre küp beyin dokusunda samanyolundaki yıldızlar saklı. Eagleman'ın Türkçe'ye çevrilmiş çok sayıda kitabı var. Beynin Gizli Hayatı, Beyin Senin Hikayen gibi. Bu konulara meraklıysanız mutlaka tavsiye ederim. Ergen beyni demişken sözü nöronlardan açmamın sebebi şu. Ergen beyni hem çocuk beyninden hem yetişkin beyninden farklı bir yapıya sahip. Ve bu farklı yapının temelinde beynin gelişim sürecinde ortaya çıkan bir çelişki bulunuyor. Ergenlik, bebeklik çağından sonra beynin en hızla geliştiği dönem. Ama bu dönemde beynin tüm bölgeleri birbirine eşit ve paralel biçimde olgunlaşmıyor. Bu çelişkiyi daha net açıklayabilmek için merkezi sinir sistemini oluşturan başlıca iki dokudan söz etmek istiyorum. Gri madde ve beyaz madde. Beyin sağlığı, zihin gücü, meditasyon gibi konulara meraklı olanlara bu kavramlar tanıdık gelecektir. Hatta internette gri madde diye aradığınızda karşınıza çıkan ilk başlıklardan biri beynimizdeki gri madde nasıl artar sorusu olacak. Gri maddenin artması, daha da önemlisi azalmaması önemli ve iyi bir şey çünkü. Hafıza, dikkat, karar alma yetisi gibi bilişsel beceriler üzerinde etkili gri madde. Beyindeki gri madde zamanla yaşlandıkça azalıyor ve hasara uğruyor. Gri maddenin zarar görmesi uyku bozukluklarından hafıza sorunlarına, işitme kaybından Alzheimer'a kadar birçok duruma yol açabiliyor. Beyaz maddede oluşan sorunlar ise depresyondan şizofreniye, Parkinson ve MS'den inme ve felç gibi rahatsızlıklara türlü hastalıklarla bağlantılı. Kısacası gri madde, beyaz madde meselesi hayatımızın her evresinde beyin sağlığına dair belirleyici role sahip. Ergen beynindeki rolü o kadar etkili ki, ergenler neden böyle sorusunun cevabı hatırı sayılır ölçüde burada saklı. Peki nedir bu gri madde, beyaz madde dediğimiz dokular? Az önce bahsettiğim nöronlara dönelim. Her nöronun bir hücre gövdesi, bir de akson adı verilen uzun ince lifleri var. Beyinde hücre gövdelerinin yoğun olduğu bölüme gri madde, aksonların, liflerin yoğun olduğu bölüme beyaz madde deniyor. Bunları kısaca anlatmak istiyorum çünkü ergenlerin beynini anlamak için çok önemli bu bilgi. Gri madde duyusal algılar, duygular, hafıza, konuşma becerisi gibi çoğu zihinsel aktivitenin geliştiği yer. Beyaz maddenin görevi ise farklı. Beyaz maddeyi oluşturan aksonlar yani sinir lifleri nöronlar arasındaki iletişimi yürütmekle yükümlü. Yani beynin farklı işlevlere sahip farklı bölgeleri arasındaki bilgi akışını sağlamakla yükümlü. Beyaz madde bir bakıma beynin metro hattı. Bir çocuk ergenliğe yaklaştığında gri madde hacmi en üst seviyeye ulaşıyor ve ergen beynini ergen yapan o çelişki işte tam bu noktada çıkıyor ortaya. Ergen beyninde gri madde bol, beyaz madde eksik. Bir başka deyişle beynin farklı kısımlarındaki iletişim eksik. Kabaca bir benzetmeyle gıcır gıcır bir bilgisayar ergen beyni ama kabloların tamamı henüz bağlanmamış halde. Beyinde ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte yapısal olarak hızla değişen kritik bir bölge var. Kaşlarımızın biraz üstünde, alnımızın gerisinde yer alıyor. Prefrontal korteks ismi bu bölgenin. Evrimsel açıdan beynimizin en son gelişen, en sofistike bölgesi bu. Bakın şöyle işlevleri var bu bölgenin. Dikkate odaklamak, duygusal arzuları ve dürtüleri kontrol altında tutmak, ileriye dönük plan yapmak, karmaşık bilgileri düzenlemek, risk değerlendirmesi yapabilmek, davranışların sonuçlarını öngörebilmek, soyut düşünebilmek. Bir başka deyişle bizi insan yapan bilişsel becerilerin neredeyse tamamı beynin bu bölgesinin kontrolünde. Şimdi 15-16 yaşında bir çocuk düşünün. Aklı başında bir çocuk, kavrayışı parlak, hafızası zehir gibi. Öğrenme becerileri o kadar kuvvetli ki anne babasını cebinden çıkarır. Bu akıllı çocuk yüksek kayalıklardan dibi görünmeyen sulara atlamanın riskli olduğunu, tehlikeli olduğunu biliyor. Bu tehlikeyi teoride görüp kavrayacak bilince sahip. Ama aynı çocuk arkadaşlarıyla birlikteyken, sosyal ortamın heyecanıyla veya akranlarından alkış alma hevesiyle tamamen akıl ve mantık dışı davranıp anlık bir coşkuyla eğlence olsun diye kendini kayalıklardan aşağıya bırakabiliyor mesela. Ergenliğin en dikkat çekici niteliklerinden biri riskli davranışlar. Akıllı çocukların akılsız seçimleri. Prefrontal korteksin az önce sıraladığım işlevlerini hatırlayın. O prefrontal korteks ne zaman gelişimini tamamlayıp olgunluğa erişiyor biliyor musunuz? Ta 20'li yaşların ortasında. Gelişim psikolojisi ergenlik dönemini 12-19 yaş arası olarak tanımlıyor ama gerçek anlamda akıllanmamız çok daha uzun sürüyor. Tabii hayatı bir kozanın içinde yaşarken büyümek imkansız. Ergenlik anne baba himayesinden sıyrılıp bağımsız olmayı öğrendiğimiz dönem. Bunu başarabilmek için yeni tecrübeler edinmeye ve keşfetmeye ihtiyacımız var. Zaman zaman risk almaya ihtiyacımız var. Ergen beynini risk almaya motive eden, dolayısıyla tehlikeli davranışlara meyilli kılan biyolojik sebepler, gri madde, beyaz madde ya da prefrontal korteksin gelişimiyle sınırlı değil. Önemli bir unsur daha bulunuyor. Ergen beyninin ödül ve zevk iştahı. Bize zevk veren bir tecrübe yaşadığımızda, bir parça çikolata yediğimizde mesela, beynin ödül merkezindeki nöronlar aktive oluyor ve dopamin adı verilen bir kimyasal madde salgılıyor. Bu sayede beyin yaşadığı tecrübeye odaklanıyor ve zevkin hatırası hafızaya yerleşiyor. Aynı duyguyu, aynı zevki tekrar tatmak istiyoruz. Bir parça çikolata daha. Dopamin, zevk hormonu diye bilinen bu madde hayatımız boyunca duygusal tepkilerimizi ve davranışlarımızı yönlendirmede etkili. Dopamin sayesinde öğreniyoruz, hatırlıyoruz, alışıyoruz. Ergenlik ise dopamin salgısının en yüksek seviyeye ulaştığı, zevk ve ödül hislerine yönelik hassasiyetlerin en keskin hale büründüğü dönem. Peki zevk hissine karşı duyarlı hale gelen beyin ne yapıyor? Çevresinde duyularını uyaracak bir şeyler bulmak istiyor ve bulamazsa eğer canı sıkılıyor. Can sıkıntısı bir tür ergen şımarıklığı değil. Nörolojik bir olgunun sonucu, canları gerçekten sıkılıyor ve bu sıkıntıdan kurtulmak için zevk ve heyecan verecek tecrübelerin arayışı başlıyor. Araba kullanırken hız yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sarhoş olmak, dibi görünmeyen sulara, sonu belirsiz maceralara atılmak. Akıllı çocukların akılsız seçimler yapması bu yüzden. Mesele riski algılama becerisinden öte, riske rağmen ödülün yarattığı beklenti. Tehlikeyi görecek kavrayışa sahip olmamaları değil, tehlikeye rağmen işin zevk kısmına odaklanan beyinleri. Ama bir şey daha var. Ergenler en çok ne zaman riskli davranışlara meylediyorlar dersiniz? Tek başlarına olduklarında değil, arkadaşlarıyla birlikteyken. Neden? Bu sorunun cevabı da bir ölçüde dopamin yüklü. Bir ergen annesi veya babasıysanız eğer, çocuğunuzun arkadaşlarının yanındayken gösterdiği hal tavırla, arkadaşları yokken sergilediği davranışların çok farklı olabildiğini görmüşsünüzdür. Ergenlik arkadaş ilişkilerinin öne çıktığı, akranlar tarafından kabul görmenin, bir gruba dahil olmanın neredeyse her şeyin üstünde öncelik kazandığı dönem. Öyle ki bir ergenin özgüveni arkadaşları tarafından nasıl görülüp tanımlandığıyla doğrudan ilişkili. Gençler arasında yapılan araştırmalar en büyük korkularının dışlanmak olduğunu ortaya koymuş. Beynin sosyal davranışlara yön veren dürtülere ve duygulara ilişkin bölgesi, ergenlikteki hormonal değişimle birlikte yeni bir nörolojik yapıya kavuşuyor. Ergenleri ailelerinden uzaklaşmaya, aileden uzaklaşırken bir yandan da arkadaşlarıyla bağ kurmaya iten bir değişim bu. Arkadaşlarla bir arada olmak, ergen beyninde dopamin salgısını arttırıyor. Arkadaşlık ilişkileri büyük bir zevk ve mutluluk unsuru haline geliyor. Ergen beyin yalnızca dopamine değil, mutluluk hormonu diye bilinen serotonin ve aşk hormonu diye bilinen oksitosine karşı da aşırı duyarlı. Ergenler hassas ve duygusal varlıklar. Dünyayı algılayışları bizden farklı. Yalnızca arkadaşlık ilişkilerinde değil, her tür duygusal ilişkide en sert fırtınaların hayatın bu döneminde yaşanması bu yüzden. Peki doğa ergenleri arkadaşlarına yönlendirmekte neden bu kadar ısrarcı? Bu durumun evrimsel açıdan iki temel açıklaması var. İlki şu, atalarımız kabileler halinde yaşarken üreme olgunluğuna erişen gençlerin kabile içinden olanlarla, yani kardeşler veya kardeş çocuklarıyla değil, başka kabilelerin gençleriyle eşleşmesini sağlamak. Neden? Çünkü esas mesele, evrimin esas meselesi, neslin devamı ve akraba eşleşmeleri neslin devamını tehlikeye atan hastalıklara, sakatlıklara açık. İnsanlık tarihinin en eski tabularından birinin ensest olması boşuna değil. İkinci açıklama, insan türünün hayatta kalmasını sağlayan bir başka temel unsura ilişkin, o da sosyallik. Bizi güçlü ve dayanıklı kılan başlıca özelliğimiz çok sosyal canlılar oluşumuz. Sosyal olmak ise hiyerarşi ve statü bilinci demek. Statü sahibi olana yakın durma gayreti, sosyal hiyerarşide olabildiğince üst basamaklara erişme çabası ve en önemlisi bizi tek başımıza kalmaktan kurtaracak bir gruba ait olma ihtiyacı. Popüler olmanın bir statü ölçütü olarak en dramatik anlamlara büründüğü dönem tam da bu yüzden ergenlik ve okul yılları. Bu açıklamalara psikolojinin eklediği bir başka unsur var, o da kimlik meselesi. Kendimizi tanımak, kimliğimizi oluşturmak için başka insanların varlığına ve sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. Tek başına bir odaya kapanıp kara kara düşünerek keşfetmiyoruz kim olduğumuzu, nasıl biri olduğumuzu. Başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler ve o ilişkilerde üstlendiğimiz rollerle, karşılıklı etkileşim ve verdiğimiz tepkiler üzerinden kim olduğumuzu anlamaya koyuluyoruz. Ergenlik kişiliğimizin önemli ölçüde şekillendiği dönem. Hayatımızda tecrübe ettiğimiz hemen her şeyi hafızanın süzgüsünden geçirerek anlamlandırıyoruz. Ergenlik yıllarında kurduğumuz ilişki biçimlerinin derin izler bırakması da bu yüzden. Beyin gelişimi, riskli davranışlar ve dopaminden söz etmişken, iki konuya daha değinmeden geçmek olmaz: madde bağımlılıkları ve zihinsel hastalıklar. Beynin zevk ve ödül merkezinin şiddetle aktive olduğu, dopamin salgısının en yoğun seviyeye ulaştığı ergenlik, bağımlılıkların da en kolay kök saldığı dönem. Tedavisi en zor, rehabilitasyona en dirençli olan bağımlılıklar ergenlikte baş gösterenler. Araştırmalar sigara içen gençlerin dikkat bozuklukları yaşadığını, özellikle işitsel algılarının gerilediğini ortaya koyuyor. Çok ilginç değil mi? İç kulakta ses titreşimlerini beyne iletmekle yükümlü özel hücreler var ve sigara dumanı hasara uğratıyor bu hücreleri. Benzer şekilde kronik esrar kullanımının zeka seviyesini düşürdüğü ve hayat boyu devam eden depresyon sorunlarına yol açtığı bilimsel olarak ispatlanmış. Dünyada 21 yaşın altındakiler için birinci ölüm sebebi kazalar. Kazalara yol açan birinci etken ise alkol. Bilinen bir başka gerçek şu: gençler içtiklerinde çok içiyorlar. Aşırı içki tüketimi, yani bir iki saat içinde 4-5 içki diye tanımlanıyor bu durum, ağırlıklı olarak bir ergen davranışı. Bir araştırmaya göre alkol tüketimi ne kadar erken yaşta başlarsa hipokampüs o kadar az gelişiyor. Beynin özellikle hafıza ve öğrenme becerileriyle ilgili kısmı bu. Kısacası alkol tüketimi türlü duygu ve davranış bozukluklarıyla birlikte en çok hafıza sorunlarına yol açıyor. Beynin hızla gelişip değiştiği ergenlik, bazı nörobiyolojik aksaklıkların da ortaya çıkabildiği dönem. Anksiyete bozukluğundan depresyona, yeme bozukluklarından şizofreniye, birçok zihinsel sorun ilk işaretlerini ergenlik yıllarında veriyor. Gençler arasında intihar kazalardan sonra ikinci ölüm sebebi. Uzmanlar çocuğumuzun duygu ve davranışlarındaki aşırılıkları ergen halleri diye geçiştirmek yerine arka planda başka bir sorun olup olmadığından emin olmak için dikkatli olmamızı, gerekirse profesyonel yardım almamızı öneriyorlar. Özellikle aniden ortaya çıkan davranış değişikliklerine karşı gözümüzü dört açmak önemli. Neler olabilir bunlar? Uyku sorunları, kronik yorgunluk, suçluluk duygusu, iştah kaybı, hayata karşı ilgisizlik, asosyal davranışlar, aniden düşen okul notları, aşırı iniş çıkışlı ruh halleri, tutarsız hikayeler, yalanlar, bir anda beliren fobiler. Bir başka konu daha var. Tüm bunlar yalnızca zihinsel hastalıkların değil, akran zorbalığı, cinsel taciz veya saldırı gibi çocuğun hayatında olup biten korkulu ve ıstıraplı başka olayların da işaretleri olabiliyor. Her tür ilişkide olduğu gibi ebeveyn-ergen ilişkisinde de iyiliklere kapı aralayacak olan öncelikle sağlıklı iletişim. 14-15 yaşlarımdayken okuldan eve gelince yapmak istediğim tek bir şey olurdu. Eve girer girmez odama kapanırdım, kapımı örter, yatağıma uzanır ve o günlerde sevdalandığım şarkılar neyse üst üste tekrar tekrar dinleyerek hayaller kurardım. Dönüp baktığımda kişiliğimi önemli ölçüde niteleyen yalnızlık merakımın o yaşlarda serpildiğini görüyorum. Yalnız kalmaya duyduğum ihtiyacı ve kendi kendime olmanın zevkini ilk kez o yaşlarda tatmaya başladım. Genç kızlığın müzik ve hayallerle dolu saatlerini hiç unutmadım. Ergen yalnızlığımın zihnimde bıraktığı tat hiç silinmedi. Ama dahası var, bugün dönüp hatırladığımda bende hala merak ve bir parça da özlem uyandıran bir şey daha. O günlerde dinlediğim müziğin bedenimde bıraktığı hatıra. Çok sevdiğim bir şarkıyı dinlerken öyle fiziksel bir zevk duyardım ki, dokunmak, öpüşmek gibi tensel bir tecrübeydi sanki. Kalbim bir başka çarpar, avuçlarım ısınır, içimde rüzgarlar eser. Tek bir şarkı yeterdi buna. Hayatımın her döneminde müzik etkiledi beni ama çok özel birkaç an hariç, o yaşlarda hissettiğim, hem de sıklıkla hissettiğim büyülü tesire bir daha erişmedi. Şimdi öğrendikçe çok daha iyi anlıyorum. Dopamin yüklü ergen beynimin armağanıymış meğer. Ergen beynimin ve vücudumu dalga dalga sarıp kuşatan hormonların. Ergenliğin hem en zor hem en güzel tecrübelerinden biri bu. Duyuların bıçak gibi keskinleşmesi, duyguların şiddetlenmesi, var olmanın insanın damarlarını tutuşturan o dayanılmaz güzelliği. En olmayacak anlarda bastıran gülme krizleri, yaz yağmurları gibi gelip geçen gözyaşları, duygu patlamaları, ruh fırtınaları. Genç kalbinin kuytusunda tutuşup sönen öfkeler, özlemler, heyecanlar, aşklar. Dünyayı bir ölçüde hormonların hükmünde algılıyoruz. Uyku, iştah, cinsellik, stres, hafıza, ruh halleri gibi hayatı yaşayış biçimimizi oluşturan nice unsur hormonlarımızla bağlantılı. Salgı bezlerinde üretilip kana salınan bu kimyasal moleküller, anne karnından itibaren vücudumuzda mevcut ama hormonların şiddetle esip gürlediği dönem ergenlik. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim size. Ergenlikte bir kız çocuğunun gün boyunca ağzından çıkan sözcük sayısı, yaşıtı bir erkek çocuğunun sarf ettiği sözcük sayısının ortalama 3 katıymış. Kızlar neden saatlerce telefonda konuşurlar? Kızlar neden tuvalete birlikte giderler? Sırlar paylaşmayı, dedikodu yapmayı, kendi aralarında küçük gruplar, küçük dünyalar kurmayı neden bunca severler? Konuşmak, özellikle hemcinsleriyle konuşmak kadınlar için biyolojik bir ihtiyaç. Kadınlar çocukluktan itibaren bir arada bulundukları ortamlarda biyolojik bir zevk ve huzur buluyorlar. Ve dolaylı yönden de olsa bu ihtiyacı ateşleyen bir hormon var. Hormonların kraliçesi östrojen. Östrojenin etimolojik kökeni Yunanca'dan, Yunanca'da iki sözcüğe dayanıyor. Bir tanesi deli arzu anlamına gelen oistros, diğeri üretmek anlamına gelen gennam. Kadın bedeninin hikayesi, önemli ölçüde östrojenin iniş çıkışlı hikayesi demek. Ergenlikten hamileliğe, lohusalıktan menopoza. Bunun en basit örneği adet döneminde ortaya çıkan ruh halleri ve davranışlar. Adet döngüsünde östrojen seviyesinin yükseldiği ilk yarıda kadınlar daha sosyal, başkalarının yanında daha mutlu, daha rahatlar. Östrojenin düşüşe geçip progesteronun yükseldiği ikinci yarıda ise daha içe dönük, daha asabi ve karamsarlar. Ergenlikte östrojenle birlikte dopamin ve oksitosin salgıları da artıyor. Demin demiştim aşk hormonu diye bilinen oksitosin sosyal ilişkiler ve yakınlık duygusu üzerinde etkili. Konuşarak bağ kurmak, özellikle romantik imalar barındıran sohbetler yapmak kızların beyninde zevk merkezini harekete geçiriyor. Tam da aynı sebepten ötürü kız çocukları sosyal ilişkilerde ortaya çıkan stres unsurlarına ve negatif duygulara karşı daha duyarlı. Basit anlaşmazlıkların dramatik kavgalara, küçük gerilimlerin büyük mutsuzluklara dönüşmesi bu yüzden. Ergenlikte başlayan depresyon vakalarının kız çocuklarında daha sık görülmesi de benzer sebeplerle açıklanıyor. Kız çocukları ergenlikte depresyona daha yatkın. Gelelim erkek çocuklarına. Onlarda ergenlik testosteron fırtınası demek. Şöyle çarpıcı bir benzetmeye denk geldim. Diyor ki testosteron 1'e olsaydı eğer 9 yaşındaki erkek çocuğunun vücudundaki miktar bir bardağa eşitken 15 yaşındakinin vücudundaki miktar bir fıçıyı doldururdu. Testosteron salgısının artmasıyla birlikte çocuktan erkeğe dönüşme süreci tetiklenmiş oluyor. Boy uzuyor, kemikler irileşiyor, ses kalınlaşmaya, o pürüzsüz çocuk yüzü sakallanmaya başlıyor. Fiziksel değişim bir yana ruh hali ve davranış biçimleri farklılaşmaya başlıyor. Östrojen kızları nasıl daha konuşkan yapıyorsa, testosteron da erkek çocuklar üzerinde tam ters etkiye sahip. Kızlar şahsi konular üzerine konuşmaya doyamazken, erkek çocukları en çok bu konularda sessizleşiyorlar. Konu futbol, video oyunları, cinsellik vesaire değilse, daha az konuşup daha çok susuyorlar. Ergenlikle birlikte ortaya çıkan bir başka duruma geliyoruz. Gece bir türlü uykusu gelmiyor, sabahları uyanamıyor, uyku meselesi. Beynimizin gizemler ve mucizelerle dolu dünyasında bir iç saat gizli ve vücudumuzda olup biten hemen her şey bu saatin işleviyle bağlantılı. Dikkat, açlık, tokluk, üreme ve elbette uyku. Her organizmanın doğuştan sahip olduğu biyolojik saat bu. Daha önce paylaştığım uykuyla ilgili bölümlerde bahsetmiştim podcast'te. Biyolojik saatin görevi biyolojik ritmi sağlamak. Biyolojik ritim, biyolojik bir olgunun belli aralıklarla tekrarlanması demek. Bir döngüyü takip eden tüm fiziksel ve ruhsal değişiklikleri kapsıyor. Bunun en güzel örneği uyku döngümüz. Genellikle 11-12 yaşından itibaren biyolojik saat bir değişimden geçiyor. Ergenliğe girerken uyku hormonu melatonin salgısı yavaş yavaş gecikmeye başlıyor. Ve çocuk 14-15 yaşına geldiğinde eskiye göre ortalama 2 saat daha geç uyumaya başlıyor. Bu durum özellikle erkek çocuklarında daha dikkat çekici. Uyku konusunda ergenleri yetişkinlerden farklı kılan bir olgu daha var. Ergenlerin biyolojik saati yetişkinlerden daha yavaş işliyor. Bu da melatonin hormonunun ergen vücudunda daha uzun süre kalması demek. Sabahları bir türlü ayılamamalarının bir sebebi de bu. Uyku hayatın temel ihtiyaçlarından biri. Kronik uykusuzluk birçok şeyin sebebi. Akne ve cilt bozuklukları, depresyon, obezite, kalp hastalıkları. Bunların yanı sıra dikkat, hafıza, öğrenme becerileri uykuyla yakından bağlantılı. Her şeyin üstüne dijital çağın uyku düşmanı alışkanlıkları ve ağırlıklı olarak gençlerin tükettiği enerji içecekleri eklenince ergenlik döneminde uyku bir mücadele haline geliyor. Bazı pedagoji uzmanları ve psikologlar özellikle lise öğrencileri için okul saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşünde ama bu konuda atılmış bir adım henüz yok. Şimdilik çözüm bol fiziksel egzersiz, kafeinden uzak sağlıklı beslenme ve aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmayı alışkanlık haline getirecek bir uyku rutini. Sabahları oğlumu uyandırmak için odasına girdiğimde, odasına girip uykunun koynundaki güzel yüzünü gördüğümde, bebekliğinden itibaren bugüne dek taşıdığı her yaşın yüzünü görüyorum. Onu kucağıma aldığım ilk dakikanın hatırası da orada, bebeklik gülüşleri, çocukluk halleri de. Ama son zamanlarda ona her baktığımda gördüğüm bir şey daha var. Oğlumun yavaş yavaş dönüşmeye başladığı genç erkeğin yüzü. Sanki gelecekten bugüne düşen parlak bir ışığın altında, bazen bir tebessümle, bazen bir bakışla beliren yeni bir yüz bu. Mutlu anların o tatlı hüznüyle seyrediyorum onu. Bu yılların tadını çıkar Ali'cim diyorum. Heyecanları ve zorluklarıyla, sevinçleri ve kalp kırıklıklarıyla, güneşi ve rüzgarıyla. Çünkü ergenlik de tıpkı çocukluk gibi yalnızca bir defa yaşanan eşsiz bir macera. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle.